Sayfa 135. 90 yıllık proje, ademi merkeziyetçilik. Yabancıların parasıyla işleyen demokrasi atölyeleri kurulurken, Türkiye Erbakan'ın elinden Amerika İslami Cemiyet'in Islamic Society of North America, ISNA, 1998 Eylül'ünde de belirttiği gibi İslamik demokrasiyi tanıtmaktadır. Türkiye'de irticaydı, devrim yasalarıydı derken atölyelerdeki çalışmalarla yeni bir demokratik ortam örülmeye başlanmıştı. Bu atölyelerde 1998'e dek süren imalat sürecini alt bağış alıcı vakıfları bir yana bırakıp atölyelerin asıl sahibi İRİ'nin proje sunuş bölümünden okuyalım. Politik parti eğitimi ve belediyelerin gelişmesi. Mart 1998, Mart 1999. Para kaynağı NED. 1993 yılında başlatılan İRİ'nin Türkiye programı, Türk demokrasisinin türlü kurumları, yerel yönetimler, politik partiler ve bağımsız sivil örgütler gibi anahtar kurumların güçlendirilmesine yardım edecek yolları aramıştır. En başarılı programların çoğu 1998'den önce Türk sivil örgütleriyle yakın işbirliği içinde gerçekleştirildi. İRİ ile birlikte çalışmalarını sürdüren bir Türk kuruluşu, Türkiye'nin yerel yönetim yasalarında değişiklik yapılmasını amaçlayan bir milli destek programının örgütlenmesinde İRİ ile birlikte yer almıştır. Ne var bunda diyecek olan küreselleşme kuramı sevdalılarına diyecek bir şey yok. Yok ama demez misiniz ki Amerika'nın adamları işi gücü bırakmışlar, Türkiye'nin beceriksiz halkına önderlik eden sivil örgütlerle yasal değişiklikler hazırlıyorlar. Parası da elemanları da onlardan. Asıl önemli olan içeriktir diyecek çok demokrat insan da bulunabilir. İRİ bu kişileri tatmin etmeye o denli kararlıdır. İRİ'nin proje hedefinden kısa bir alıntı durumu aydınlatıyor. Projenin ana hedefi yerel yöneticilere daha büyük mali özellik olanağı verecek araçları sağlayarak yönetim erkini merkezden uzaklaştırmak. O zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te dualarla başlayan Refah Partili Belediye Reisleri koordinasyon toplantısı sırasında Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'a gitmiş ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi projesinin amacını açıkça belirten bir eylem çağrısında bulunmuştu. Halka iyi hizmet vermek gerekiyor, ancak merkezi idare nedeniyle bu oldukça zor. Sayın Başkanım, siz önder olun, Refah Partisi, CHP, ANAP, MHP ve DYP'li belediye başkanlığı olarak hep birlikte yerel iktidar için arabalarımızı atlayarak Ankara'ya gidelim. Dipnot, Başkandan Ankara'ya sefer çağrısı, Hürriyet, 23.11.1997. Amaç halka hizmet için şu ya da bu düzenlemenin yapılması mı, yoksa hizmet gösterisiyle bilerek ya da bilmeyerek yerel iktidarların kuruluş hazırlığı mı? Kuşkunun nedeni yeterince açık. Görülüyor ki her boydan ve soydan siyasal düşünceye sahip olan siyasi partilerin reisleri, aralarındaki derin ayrılıkları bir yana itmişler ve yerel iktidar amacında buluşuyorlar. Kent hizmetlerinden sorumlu olan ve TC yasalarına göre seçilerek göreve getirilmiş bulunan belediye başkanları, merkezi idareyi ayak bağı olarak görüyor ve bulundukları yerlerde iktidar kurmaya soyunuyorlar. Bu satırlar yeterince şaşırtıcı olmasa bile Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel iktidar merakını pekiştiren şu tarihsel açıklama emeli dışarı vuruyor olabilir. Bu durumda belki Osmanlı eyaletler sistemi benzeri bir şey yapılabilir. Eyaletler içinde bir sistem olabilir diyorum. Türkiye'nin yarının da artık Kemalizme veya başkaca herhangi bir resmi ideolojiye yer yoktur. Kemalizmin yeniden kendini üretmesi söz konusu değildir. Aradan 70 yıl geçti, artık militarist ve sivil bürokrasi devleti biz kurduk, korumak kollamak görevi de bizimdir diyemez. Çünkü insanlar böyle bir devleti istemiyor. En önemlisi de bu düşüncelerini açıkça dile getiriyorlar. Dipnot, röportaj, Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi amaç değil araçtır. Metin Sever Can Dizdar, 2. Cumhuriyet Tartışmaları, Başak Yayınları, Ankara, Ağustos 1993, sayfa 422. Şimdi bir an durup şu soruyu sormak gerekiyor. Yerel iktidar için o ayrı partilerin belediye reislerini yan yana getiren irade nedir ya da nerededir? Şimdi uçları yan yana getirecek olan atölyecileri biraz daha yakından tanıyabilmek için Amerikan Partisi'nin örgütü İRİ'nin siyasal partilere yönelik çalışmalarına yakından bakmayı gerektiriyor. İRİ Amerika'dan gelip Türk siyasal partilerine biçim vermenin bir başka örneğini açıklıyor. İRİ'nin desteklediği bir başka Türk örgütü, Türk politik partilerinin kuruluş ve yönetmelikleriyle ilgili ek yasa tasarısının meclis tarafından kabul edilmesine yönelik uzun dönemli bir proje geliştirmektedir. Bu projenin amacı partilerin daha geniş katılıma, örneğin gençlik ve kadınları açmak ve partilerin işleyişini şeffaflaştırmaktır. Adı saklı tutulan örgütler. Bu satırlardaki bir başka Türk örgütünün adının gizlenmesi proje demokrasi ilkelerine de, bilgi toplumu saydamlığına da uymuyor. Yarı açık operasyon alışkanlığından kalma bir tutum herhalde. Şeffaflık diye başlayıp demokrasinin bulandırılmış sularında yüzenlerin, burada bir şey yok ki, içeriğine bakmak gerek diyeceklerin ve akıl denetimini ele vermiş olanların sayısı az değil. Onlara dönüp şu iriciler bize kendi ülkelerinin üst yönetiminin ve seçkinler kulüplerinin toplantılarını ve yuvarlak masa buluşmalarında konuşulanları açıklasalar dense de tutumlarında bir değişme olmayabilir. Onlar demokrasi bir şeffaflık rejimi söylememizdeki şeffaflık bu denlisini kaldırmıyor derlerse o zaman yeni sorulara da hazır olmalılar. Buna olanak yok denmemeli. Açık rejimlerde gizemli işlere yer olmadığına inanmaktayız. Haydi biz açıklamaya çalışalım. Yanlışımız varsa düzeltilmesi güvencesiyle ve özgün belgelerle yola çıkmanın aydınlatıcılığıyla hem de hiç ara vermeden İri'nin 1998 sonrasında Türk siyasal yaşamına karışma operasyonunun yeni evresiyle ilgili açıklamasına dönelim. İri'nin en yeni programı merkezden uzaklaştırmayı kabul ettirme ve milli, yerel politik partiler yasasında reform yapılması çabalarını sürdürürken Türk politik partileriyle doğrudan çalışmaya daha büyük bir öncelik verdi. İri açıkça diyor ki sivil örgütleri aracı yaparak epeyce yol aldık. Şimdi sıra partilerle doğrudan çalışmaya geldi. Öyle ya, açık işlem başarıyla sürmektedir. Türkiye'nin sağcıları da solcuları aynı davaya inanmışlardır artık. Halk Türk siyasal yaşamına tepki duymanın da ötesinde partilerden ve seçilmişlerden nefret etmeye başlamıştır. Şimdi sıra tarihsel geçmişten akıp gelen siyasal örgütlenmenin önünü kesip geçmişle bağlarını koparmaya gelmiştir. İri'nin proje tanıtımı parti içi muhalefet ilişkisini açıkça belirtiyor. İri, partilerin bizzat içinde demokratikleşmeyi geliştirmek isteyen reformcu eylemcileri beslemeye çalışıyor. Bu noktada durmalı ve partilerde Türkiye'yi her yönüyle güvenli bir geleceği hazırlayacak plan ve programlar oluşturulacağı yerde yıllardır parti içi demokrasi tartışmaları yapıldığına, bu çatışmaların sonunda da partilerin içinde parti yandaşlarını da bezdirecek, politik katılımdan giderek uzaklaştıracak denli çok sayıda hizbin ortaya çıkışını da anımsamalı. İri şeffaflıkta yarar görüyor ve partilerin içinde reformcu dediği kişileri desteklediğini söylüyor. Bununla da kalmıyor. İri 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce partilerin yerel örgütlerinden yüzlerce kişiyi seçmen örgütlenmesi ve yerel kampanya tasarımı ve uygulanması alanında eğittiğini belgeliyor. Dipnot İri Around the Globe, İri in Turkey Project Overview, İri.org'dan kopya baskı. İri'nin siyasal partiler projesine en önemli katkı TESEV'den geliyor. TESEV'de Mehmet Kabasakal, Tarhan Erdem, Ali Çarkoğlu, Ömer Faruk Gençkaya eş güdümünde başlatılıyor. Projenin adı Siyasal Partiler Kanunu'nda parti içi demokrasiyi geliştirmeye yönelik düzenlemeler. Türkiye'de temsil adaleti, illerin TBMM'de sandalye paylaşımında gelişmeler, siyasetin finansmanı ve şeffaflık, parti örgütünde çalışan üyeler. Bu iş için İri'nin NED'den bağış aldığı TESEV ve TBB'nin de alt bağış alıcı olduğu görülüyor. Proje tutarının 450 bin dolar olduğu ayrıca belirtilmiş. Proje kapsamında tabana yayılma yolu tutuluyor. Ayrıca yerel yönetimler ile yerel iş adamları ve yerel gençlik örgütlenmesinde de görüleceği gibi dalga dipten yakalanacaktır. Tepeden inme kurulduğu ileri sürülen cumhuriyet demokrasiye bir güzel uydurulacaktır. Projenin bu çizgisinden olmak üzere 10 Aralık 1998'de Gaziantep'te, 17 Aralık 1998'de Konya'da, 12 Ocak 1999'da Mersin'de, 28 Ocak 1999'da Bursa'da toplantılar düzenlenir. İllerin konumları göz önüne alındığında işin rastlantıya bırakılmadığı görülüyor. Toplantı yapma özgürlüğüne yine bir diyecek yok. Ne ki TESEV faaliyet raporunda ek projenin kaynağını İri'nin sağladığı bilgisi ve İri'nin niçin ve hangi amaçla destek sağladığının yanı sıra bu örgütün ABD hazinesinden para aldığı bilinse ve bu bilgiye İri'nin devlet deneyimli yöneticilerinin geçmişleri de eklenseydi, bu kaynak kabul edilir miydi sorusu da eklense yanıt bulmak yine de zor. Böyle bir açıklama yapılsaydı belki de her biri işgali yaşamış bu kentlerin insanları durup dururken el parasıyla yapılan siyasete tepki göstermeden bu durumu benimseyemeyebilirlerdi. Ya da İri'ye parayı verenin NED olduğunu, NED'in başkanının Türkiye'ye ambargo koyduran bir Yunan asıllı olduğunu da bilebilselerdi durum belki değişebilirdi. ABD Başkanından Büyük Görev ve Büyük Teşvik. ABD Başkanı Bill Clinton, AGİT zirvesinin ilk gününde programın yoğunluğuna rağmen Türkiye'den 6 sivil toplum örgütünün liderleriyle bir araya geldi ve 15 dakika olarak öngörülen toplantıda yarım saat kaldı. Başkanın dinlediği konular Kürt meselesinden çevre sağlığına kadar uzanırken, verdiği asıl mesaj, sivil toplumun etkinliği çok önemli, demokrasinin ilerlemesi için size büyük görev düşüyor oldu. Dipnot Yasemin Çongar, göreviniz büyük, Milliyet, 19 Kasım 1999. 18 Kasım 1999 tarihli Milliyet'teki haberinde ABD Başkanı'nın lütuflarını vurgulayan, kendi yorumuna uygun gördüğü başlığı yazarken, Yasemin Çongar Türkiye'de yıllarca izlenen bir diziyi anımsattığını düşünmüş müydü bilinmez. Çongar'ın bu yazısına kalınlaştırılmış harflerle dizilmiş olan göreviniz büyük başlığını uygun görmüş olması, kimileri için bir mesaj niteliğinde olabilirdi. Göreviniz büyük başlığı ve yorumu bir tehlikeli geleceği mi gösteriyordu dersiniz? Ya da stratejik ortaklığın onuru muydu gündeme taşınmak istenen? Öyleyse onurlardan onur beğenebiliriz. Biraz bakalım kimlermiş onurlananlar? Türkiye-Amerika ilintili görev denildiğinde televizyonda yıllarca izlenmiş olan Görevimiz Tehlike dizisini anımsamalıydı. Ne yazık ki yeni tür siviller Türkiye'de 1947-1980 arasında aslı oynanan Görevimiz Tehlike dizisini çabucak unutmuşlardı anlaşılan. Bu nedenledir ki Çongar'ın yorumladığı Başkan Clinton'la yapılan toplantıya Mazlum Der'den Yılmaz Ensaroğlu, İnsan Hakları Vakfı'ndan Sezgin Tanrıkulu, Tema'dan Ümit Yaşar Gürses, Akut'tan Nasuh Mahruki, Kader'den Zülal Kılıç ve Arı Derneği'nden Kemal Köprülü, William Jefferson Clinton ile 15 dakika yerine 30 dakika görüşebilmişler. Ayaküstü toplantıya son 10 dakikada Dışişleri Bakanı Madeleine Corbel Albright da katılmıştı. Şimdi 30 dakikadan son 10 dakikayı çıkarırsak geriye kalır 20 dakika. Sivil örgüt başına düşer 3 küsur dakika. Haydi küsurutlar, good morning Mr. President, how are you sir? Glad to meet you my dear NGOs, are you okay gibi sözlerle harcanmış olsun. Geriye kalır sivil örgüt başına 3'er dakika. Amerikan bar muhabbeti usulünde ayak üzeri yapılan bir görüşmede ülkeleri hakkında bilgi sunmak için sivil örgüt başına 3'er dakika. Türklerin kendisiyle 3'er dakika görüşmekten onur duymalarına William Jefferson Clinton bile şaşırmıştır. Çünkü Clinton daha birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden milletvekillerimize yasaları çıkaracağınızdan eminim demişti. Daha da ilginci Clinton fıldır fıldır dönen boncuk mavi gözleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekillerinin kara gözlerine baka baka eski Cumhurbaşkanınız Turgut Özal'ın vizyonu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Ecevit'in devam eden liderliği ve Türk insanının dinamizmi sayesinde Türkiye bölgesel büyümenin motoru haline gelmiştir diyerek övgülerini sunduktan sonra şunları da eklemişti. İyi veya kötü, o zamanların olayları Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve yeni Türkiye'nin yükselmesiyle bu yüzyılın tüm tarihini şekillendirdi. O imparatorluğun yıkıntılarından Bulgaristan'dan Arnavutluğa, İsrail'e, Arabistan'a ve Türkiye'nin kendisine kadar yeni uluslar ve yeni ümitler doğdu. Ancak eski düşmanlıkların kaybolması zor oluyor. Sınırların değiştirilmesi ve gerçekleşmeyen iddiaların karışımından bir asır süren çelişkiler oluştu. Bunlar 1. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı ile başladı. Orta Doğu ve eski Yugoslavya'da bugünkü çelişkilere kadar uzadı. Clinton böyle demişti demesine de büyük başkanı heyecanla dinlemekte olan vekiller başkanın sınırların değiştirilmesi demekle nereye işaret ettiğini, süren çelişkiler diyerek de nereden alıp nereye koyduğunu akıllarına getiremezler miydi? Korumakta titizlik gösterdikleri manevi şahsiyetlerini göz önüne alabilirler ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın korumalarının bile silahla giremedikleri meclise siyah elemanlarının silahla girmelerine engel olabilirler, yukarıdan konuşan Clinton'ı nezaket sınırlarını aşan bir coşkuyla uzun uzun alkışlamayabilirlerdi. İş bununla kalmamış, vekillerin bazıları canhıraş meclis kapısına koşmuş, Oval Office seks skandalı mağduru ABD Başkanı'nı yolculamak için kalabalık arasında itişip kakışmamışlar mıydı? Hatta koşuşturanların içlerinde eski bakanlar bile yok muydu? Amerikan başkanı gibi büyük bir şahsiyetle aynı canlı video karesine, dahası televizyon tüpüne girmekten daha önemli ne olabilirdi? Kareye giren kazanır gibi bir şey. Milletin vekilleri 1964'te Türkiye'yi tehdit edip İsmet Paşa'yı bile pes ettiren mektupçu ABD Başkanı Johnson ile fotoğraf karesine girmenin siyasal yararlarını unutmamış da olabilirler. İçlerinden tecrübeyle sabittir, kareye girenin bahtı açılıyor, başbakan bile oluyor diye geçirmemişlerdir kuşkusuz. Dipnot, zamanında Adalet Partisi kongresi öncesi dağıtılmış olan Johnson-Demirel fotoğrafının kongre sonucunda Demirel'e yaradığı yazılıp çizilmişti. Demirel bu kongre sonunda AP Genel Başkanı seçilmiş ve kısa süre sonra da başbakan olmuştu. Kohun sofrasından daha öteye. Bu büyük sevgi gösterisinden aldığı güvenle NGO sivillerini otelde ayaküstü ağırlayan William Jefferson Clinton, AGİT toplantısında Yeltsin'e "seni biz iktidara getirdik, öyle böbürlenip durma" diye bağırmak gibisinden önemli işleri olduğundan ayağına dek gelmiş olan sivilleri oracıkta Türkiye'ye yol edilen Harold Hongju Koh'a bırakıverdi. ABD Uluslararası Din Hürriyeti İnsan Hakları Bürosu'ndan sorumlu Harold Hongju Koh, Hotel Conrad'da sofraya oturan sivil yönetici ve temsilcilerin akıllarına daha iki ay önce Türkiye aleyhinde yazılmış din hürriyeti raporunun ayrıntılarını, insan hakları raporunda şeriat isteyenlere sahip çıkılmış olmasının nedenlerini, Türkiye topraklarından bir bölümünü ayırmak isteyenlere sahip çıkılmış olmasının stratejik inceliklerini sormak gelmişti. Bunu doğal karşılamak gerekir. Çünkü siviller ABD'nin büyük yöneticileriyle aynı sofrada olmaktan mutlu görünüyor ve de yabancı devlet adamına yurtlarıyla ilgili önemli sorunları iletiyorlardı. O zamanlar Milliyet'te çalışan Zeynep Oral'ın yazdığınca Clinton'ın ağzından dökülen "işleviniz çok önemli" sözünü işlerine sindirmiş, işlevin ve büyük görevin ne olduğunu iyice kavramış mıydı dersiniz? Bu sorunun yanıtı izleyen olaylarda görülecekti. Dipnot Zeynep Oral, işleviniz çok önemli, Milliyet, 19 Kasım 1999. Ayaküstü ve sofra oturumlu toplantının ardından en önde gelen sivil örgüt Arı Grubu Derneği Başkanı Kemal Köprülü uygun sözlerle görüşmeleri özetliyordu. Clinton özellikle deprem sonrasında sivil toplumun gösterdiği etkinliği takdir etti. Bu toplantıya sadece katılan 6 kişinin değil, Türkiye'deki bütün sivil toplum girişimlerinin desteklenmesi anlamındaydı ve bize büyük bir teşvikti. Dipnot Yasemin Çongar, adı geçen yayın. Dernek Başkanı Kemal Köprülü bir gerçeği mi dillendiriyordu? Depremde yalnızca kurtarma çalışmaları yapılmamış mıydı? Devlet yönetimini beceriksizlikle, yetersizlikle suçlayan ilk kampanyaların ardından konu her olayda olduğu gibi önce TC'nin köhnemişliğine, sonra da rejim karalamasına, cumhuriyetin inkarına uzanmış, kimin başardığı bilinmeyen olağanüstü bir örgütlenmeyle yüzden fazla örgüt devleti kınayan bir bildiriyi gazetelerde tam sayfa ilanlarla dünyaya bildirmişti. Neredeyse bildiriye imza atmayan örgüt yok gibiydi. Dipnot: bildiri için gazete kaynakları. Ne ki Koh ile yemekte buluşmayı küçümseyenler de vardı. İKK-DVKK, İstanbul Kafkas Kültür Dernek ve Vakıfları Koordinasyon Kurulu adına yazan Ekrem Atbakan, önemli olanın yemek değil resmi buluşma olduğunu şu açıklamayla belirtiyordu. Heyetimiz akredite delege sayısı ve gayretleriyle toplantıların en göze çarpan NGO'su olmuştur. ABD Başkanı Clinton ile çok önceden planı ve belirlemeleri yapılan 6 Türk NGO'su, Türkiye'nin iç meseleleri ile ilgili görüşmüş, ABD'nin insan haklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Koh ile yemekli randevu ile bir araya gelmişlerdir. Ancak toplantılar sırasında randevu alarak Bakan Yardımcısı Koh ile görüşebilen tek NGO heyetimiz olmuştur. Dipnot: Ekrem Atbakan, AGİT, OSCE, İstanbul Toplantılarının Değerlendirilmesi, 24 Kasım 1999. İstanbul AGİT öncesindeki olaylar Türkiye'nin kaderini değiştirecek niteliktedir. Bu gelişmeleri bir solukta anımsamakta yarar var. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Koh'un Güneydoğu Anadolu gezisi ve sarsıcı açıklamaları, Kuzeybatı Marmara bölgesine deprem felaketi, 9 Eylül'de ABD Din Hürriyeti raporunun açıklanması, Harold Hongju Koh'un yanı sıra Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Merve Kavakçı'nın ifadesini almaya çalışan Cumhuriyet Savcısını kınamaları, Koh'un Türkiye'deki yasama çalışmalarını doğrudan yönlendirmeye dönük açıklamaları. Bir soluk daha alıp o iki ayı anımsamayı sürdürelim. Profesör Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi, ABD'li ve İngiliz siyasetçilerden Ankara ve İstanbul'da siyasal ahlak, demokrasi dersleri alınması, Clinton'a Lozan Anlaşması'nın değiştirilmesine yönelik kongre raporunu hazırlayan Migdalovic tarafından Türkiye raporu sunulması. Bu olayları Project Demokrasi ağını güçlendirdiği sırası gelince görülecektir. Bu olayların içinde doğal felaketin sivil harekete katkısıyla gelecek yıllarda araştırmalara konu olacak niteliktedir. Deprem çalışmaları o denli sivilleşmişti ki orduya güvenilip güvenilmediğini soruşturan yabancılara din örgütlerinin kışkırtıcı etkinlikleri eşlik etmişti. Ordu birlikleri, maden işçileri en yoğun kurtarma çalışmalarını sürdürürlerken medya yayınlarında yer alamamışlar, halkın kurumlarına güveni sarsılması için propaganda geliştirilmişti. Generaller televizyon kameralarını kendi çalışmalarına çağırıyorlar ama gelen giden olmuyordu. Hatta komutanın "tutup kollarından getirin" emri verdiği de nice sonra duyulmuştu. İşte o depremden iki hafta önce Türkiye'ye gelen Koh, Güneydoğu Anadolu'ya gitmiş, basına kapalı ev görüşmeleri, belediye toplantıları yapmış, yöre halkının özgürlüklerine sahip çıkmıştı. Bu arada Türkiye'deki laiklik rejimini de eleştirmiş, sıkma baş başörtüsü eylemcilerine destek çıkmıştı. ABD'nin Türkiye'ye ilişkin din hürriyeti raporu deprem günlerinde kohun gezisinden bir ay sonra 9 Eylül 1999'da yayımlanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nca düzenlenen raporda Recep Tayyip Erdoğan'a, Necmettin Erbakan'a, Refah Partisi'ne, türban eylemcilerine, Malatya'da cuma namazı sonrası göstericilerine, İmam Hatip okullarına sahip çıkılmıştı. Kohun gezisi yararlı olmuştu kuşkusuz. Depremle karışık psikolojik savaş propagandasını Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın Merve Kavakçı'ya acilen sahip çıkmaları ve Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma açılması izlemişti. Profesör Ahmet Taner Kışlalı işte o arada öldürülmüştü. Dipnot: Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesi olayı ABD'nin Ocak 2000'de açıklanan insan hakları raporunda gazeteci Ahmet Taner Kışlalı'nın öldürülmesinden sonra dindarlara baskı arttı sözleriyle geçilmişti. Hukukçu emekli hakim albay M. Emin Değer'in Nelson Rockefeller'ın ABD başkanına yazdığı mektubundan aktardığı gibi Türkiye oltaya yakalanmış balıktır ve yeme gereksinmesi yoktur denebilir mi? Dipnot: M. Emin Değer, Oltadaki Balık Türkiye, sayfa 16. Belki eskiden öyleydi. Türkiye olta iğnesinde uzun yıllar çırpındıktan sonra şimdilerde karaya fırlatılmış, oradan yakalandığı derin webin yani örümcek ağının içinde zar zor soluklanarak yaşam kavgası verirken, üstüne çullanan her türlü sürüngenin ve olta zamanlarında gövdesinin en küçük hücrelerine dek yerleşmiş bakterilerin saldırısıyla baş etmeye çalışıyordu. Dipnot: Oltanın iğnesinden kurtulmak kolay olamazdı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti aradan 10 yıl geçmesine ve küçük Amerika düşünün sonuçlarını görmesine karşın atılan oltayı öylesine sindirmişti ki 1958'de TBMM'de şöyle savunuyordu: Türkiye muhtemel komünist tehlikesine karşı Başkan Truman'ın belirttiği gibi askeri kudretiyle batılı devletlerin en sağlam ve en yakın desteği olması bakımından gerek milli müdafası ve gerekse milli ekonomisinin kalkınma zaruretiyle en fazla yardıma muhtaç bir memlekettir. Türkiye'de sarf olunacak bir tek dolar en aşağı Amerika'da sarf olunacak bir Amerikan doları kadar hürriyet mücadelesinin şerefle tahakkukuna çalışan Batı bloğuna fayda sağlayacağını ABD'ye ikna edici şekilde anlatmak icap eder. İktisadi Kalkınma, sayfa 74. İşte Türkiye'nin böylesine çırpındığı günlerde Clinton babacan mavi gülüşlü sevecen tavrıyla yüreklere su serpmiş ve arkanızda izlemişti. Türkiye insanına göre dost dediğin insanın yanında olur, arkasında değil der. Ama dostluğun kapsamı, şekli, şemaili çoktan küreselleşmiş ve dünya liderine göre değişmiş de olsa insan ve dost kavramları yine de eski anlamını yitirmemeli. Denilecektir ki 1947-1980 arasında imzalanmış olan Türkiye-ABD ortak güvenlik anlaşmaları geride kalmıştır. Artık yabancı devlet adamları uzaktan değil yakından markaj yapıyordu. Arabanın direksiyonunu sürücünün arkasından öne uzanan güçlü eller tutuyordu da sürücü yine de arabayı kendisinin sürdüğünü sanıyordu. Böyle bir durumda da adamın yanında değil ancak arkasında olunabilir. Bu da bir görüş ama dostluk etiğine uymayan bir sapma da sayılmaz mı? Bu gerçeği anlayanlar geriye değil ileriye bakmayı biliyorlardı. Bu açıdan Kemal Köprülü belki de çok haklıydı. ABD sivillere büyük teşvik vermekteydi. Çünkü göreviniz çok büyük diyen William Jefferson Clinton, Project Demokrasi yardımının başarısını sağlama almak istiyordu. Institut ve Stiftung aklıyla. Son 20 yıldır yarı açık ilişkilerle Amerikan devletinin resmi kasasından beslenen sivil proje, ilk kez bir ülkenin meclisinin içine doğrudan ve açıktan girebilecek denli büyük bir destek bulmuştu. Depremden bile yararlanmayı biliyorlardı. Yeni demokrasi hareketiyle başlayan ikinci cumhuriyet girişimi zafere doğru ilerliyordu. Siviller biraz daha gayretli olmalıydı. Bu gereksinimi en iyi anlatan da Zeynep Oral oldu. Clinton ile yerli sivilleri konu eden Zeynep Oral, 19 Kasım 1999 tarihini Milliyet'te haber yorum başlığına "Clinton'ın yapacak daha çok iş var" sözünü koyuyordu. Söz doğru mu eğri mi sorgulamaya değer. Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in bağımsızlık savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş tarihini belgeleriyle anlattığı konuşmasının sonunda gençliğe seslenirken kalelerin ele geçirilmesini, tersanelere girilmesini, olabilecek en kötü durumun ilk aşamaları olarak nitelemesini andırırcasına gelişen olaylar neredeyse kapitülasyon dönemlerini ve işgal günlerini aratacak özellikle boy atmakta. Bu değerlendirmeyi kabul etmeyip de hayır değil diyebileceklere bir örnekle yardımcı olalım. Nedin Çekirdek örgütlerinden NDI'nin yetkilisi Letsky'nin TBMM Anayasa Komisyonu ile de çalışmalarımız oldu demesi yeterli bir yanıttır aslında. Letsky'nin açıklamasına karşılık Türkiye'den herhangi bir tepki duyulmadı. Tepkinin kötü olması da gerekmezdi. Birileri işin iyi yanını, vallahi görüldüğü üzere kendi başımıza anayasa tasarısı hazırlama işlerinden anlamadığımızı saptadık. Demokrasinin ve hürriyetin beşiği ABD'ye ezelden beri güvendiğimizden işin ustalarını çağırıp anayasayı birlikte değiştirelim. Şunun şurasından müttefikiz ne de olsa dedik türünden bir açıklama da yapabilirlerdi. Yabancı kendisine aşırı güvendiğinden mi yoksa arkasında durduğu insanlara şeffaflık göstermek istediğinden mi bilinmez. Onca dolar harcadıkları projeyi açıklamakta bir yanlışlık bulsaydı durumu öğrenemeyecektik. Letsky'nin birlikte çalışmak dediği öyle rakı, viski, çay ile karışık ilginç istihbarat anılarıyla ya da 12 Eylül 1980 öncesinin Our Boys işlerinin itiraflarıyla bezenmiş bir söyleşi olmasa gerek. Letsky açıkça söylemese de Amerikan fonlarının demokrasinin iyice yerleşmesi için desteklediği sivil toplum örgütleri ve vakıflar, büyük organizasyonlarla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişimine yaptıkları katkı da unutulmamalıdır elbet. Dernekler ve vakıflar, İRİ ve NDİ'nin açtığı yolda net destekçisi Alman örgütlerini de başkente ve TBMM'ye taşıdılar. Dipnot: darbe üstüne yazılanlarda çoğunlukla Our Boys denince darbeciler çağrıştırılmaktadır. Bize göre başkan Our Boys derken kendi ülkesinde kullanıldığı gibi kendi operatörlerinin başarısından duyduğu mutluluğu belirtmek üzere Our Boys, yani bizim çocuklar başardı demiştir. Bu gerçek elbette Our Boys ile bizim adamların doğrudan işbirliği yaptıklarını göstermez. Çünkü Our Boys operasyon için ortam hazırlar, yönlendirir, açık deliller bırakacak türden ve doğrudan ilişkiye girmez. Ara yönlendiriciler kullanabilir.